Ayrım 49.
Cikcik'in sözlerine gülüyorum. Sonra tekneyi benden iyi kullanan İngiliz denizcisiyle ilgileniyorum. Artık dilediğim kadar düşünecek zamanım var. Bu kez kaçmayı başardık. Özgür bir adamım. Gırtlağıma bir şeyler düğümleniyor. Gözlerimde yaşlar beliriyor gibi. Gerçekten kurtuldum artık. Çünkü savaşın başından beri hiçbir ülke kaçakları iade etmiyor. Savaş bitmeden de yerleşeceğim ülkede kendimi sevdirir, tanıtma yolunu bulurum. Savaşın tek kötü yanı yerleşmek istediğim ülkeyi seçemeyişim. Bunun da önemi yok. Nerede yaşasam yaşayayım, kimsenin en ufak bir söz söylemesini gerektirmeyecek, yaşayışım da gerek halkın, gerekse yöneticilerin saygı ve sevgilerini kısa sürede kazanacağım. Kokuşmuşluk yolundan kurtulmanın verdiği güven duygusu öyle büyük ki başka şey düşünemiyorum. Sonunda kazandın kelebek. 9 yılın sonunda. Bu işten kesinlikle galip çıktın. Sana şükürler olsun Tanrım. Belki bu işi daha önce de yapabilirdin. Ama seçtiğin yollar esrarlı bir biçimde meçhulümüzdür. Senden yakındığım yok. Çünkü senin yardımın sayesinde genç, sağlıklı ve özgürüm artık. Kürekte geçirdiğim 9 yılla Fransa'da yattığım 2 yılı düşünürken yanımdaki denizcinin koluyla işaret ettiği yere bakıyorum. Kara. Saat 4'te sönük bir fenerin yanından geçip koca bir nehre giriyoruz. Bu nehrin adı Demerara River. Motor yeniden görünüyor. Denizci dümeni bana bırakıp buruna yürüyor. Motordan atılan halatı havada kapıp ön sıraya sıkı sıkı bağlıyor. Yelkenleri eliyle indiriyor. Motorun arkasına bağlı olarak bu sarı ırmakta 20 kilometre gidiyoruz. Muhrip de 200 metre gerimizden geliyor. Bir dirseği görünce koca şehir karşımıza çıkıyor. Georgetown diye bağırıyor denizci. Gerçekten motorun ardına bağlı İngiliz Güyana'nın başkentine giriyoruz. Limanda bir sürü şilep, hücum botu ve savaş gemisi var. Nehrin kıyısına toplar yerleştirilmiş. Gerek savaş gemileri, gerekse kara cephane yuvası halinde. Savaşın göbeğindeyiz. Aslında savaş 2 yıldır sürüp gidiyor ama biz hiç hissetmemiştik. Demerara River üzerinde önemli bir liman olan İngiliz Güyana'nın başkenti Georgetown %100 savaşa hazır. Silahlı bir şehirle karşılaşmak bende garip bir etki yapıyor. Bir askeri rıhtıma yanaşıyoruz. Küçük muhrip de arkamızdan gelip yanaşıyor. Cikcik domuzuyla, hu küçük bir çıkınla ben elimi kolumu sallayarak karaya ayak basıyoruz. Deniz kuvvetlerine ayrılan bu rıhtımda tek sivil yok. Yalnız denizcilerle askerler göze çarpıyor. Bir subay yanımıza yaklaşıyor, onu tanıyorum. Muhripten bana seslenen adam bu. Dostça elini uzatıp, iyisiniz ya diyor. İyiyiz kaptan. Mükemmel, şimdi revire çıkmanız gerekiyor. Orada size ve 2 arkadaşınıza bir sürü iğne yapılacak. Georgetown'da hayat. Öğleden sonra birkaç iğne yiyip şehrin polis merkezine götürülüyoruz. Burası koca bir karakol. Yüzlerce polis hiç durmadan kapısından girip çıkıyor. Bu önemli limanın güvenliğinden sorumlu olan Georgetown Emniyet Müdürü bizi hemen kabul ediyor. Çevresinde haki şortları ve beyaz çoraplarıyla tertemiz giyimli İngiliz subayları. Albay oturmamızı işaret ediyor ve mükemmel bir Fransızcayla denizde size rastladıkları sıra nereden geliyordunuz diye soruyor. Fransız Güyana'ndan. Kaçtığınız yeri tam olarak söyleyebilir misiniz? Ben Şeytan Adası'ndan kaçtım. Diğerleri de Fransız Güyana sınırları içindeki Koro köyü yakınında yarı siyahi İnini kampından. Cezanız nedir? Müebbet. Neden? Adam öldürmekten. Çinlilerin suçu ne? Onlarınki de adam öldürmek. Cezaları? Müebbet. Mesleğiniz nedir? Elektrikçi. Onlarınki? Ahçı. De Gaulle'den yana mısınız? Patton'dan yana mı? Bu işlerden hiç haberimiz yok. Biz namuslu bir hayat kurmaya çalışan mahkumlarız. Size kapısı bütün gün ve gece açık bir hücre vereceğiz. Anlattıklarınızın doğru olduğunu anladıktan sonra bırakabiliriz ancak. Gerçeği söyledinizse korkacak şey yok. Savaş içindeyiz. Her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiğini anlarsınız. Neyse 8 gün sonra salıveriliyoruz. Emniyet müdürlüğünde geçirdiğimiz bu 8 günden yararlanıp sırtımıza giyecek bir şeyler alıyoruz. Sabahın 9'unda ellerimizde fotoğraflı birer kimlik cüzdanıyla sokağa çıktığımızda üçümüz de adam gibi giyimliyiz artık. 250 bin nüfuslu şehrin tümü İngiliz mimarisine uygun olarak tepeden tırnağa ahşap yapılmış. Evlerin iki katı beton, gerisi tahta. Sokaklar ve caddelerde beyazdan çikolata ve sütlü kahverengine, Hintli'den İngiliz, Amerikalı ve Kuzeyli'ye varıncaya dek her çeşit adam kaynaşıyor. Bu rengarenk kalabalığa karışmak bizi epey sarhoş ediyor. Dışa taşan bir sevinç içinde olmalıyız. Yüreklerimizdeki bu sevinç herhalde o kadar büyük ki pek çok kişi bize bakıyor ve dostça gülümsüyor. Nereye gidiyoruz diye soruyor Cikcik. Elimde bir adres var. Bir zenci polisin verdiği. Penitense Rivers'ta oturan iki Fransızın adresi bu. Aldığımız bilgiye göre burası özellikle Hintlilerin yaşadığı bir mahalle. Beyaz pırıl pırıl giysili polise doğru yürüyorum. Adresi gösteriyorum. Cevap vermeden önce hüviyetlerimizi soruyor. Şişinerek gösteriyorum. İşte, teşekkür ederim, tamam. Yerinden ayrılıyor ve Batman'la konuştuktan sonra bizi bir tramvaya bindiriyor. Şehrin merkezinden ayrılıyoruz. 20 dakika sonra da biletçi bizi indiriyor. Burası olmalı. Sokakta önümüze gelene soruyoruz. Frenchman, bir delikanlı işaretle peşinden gitmemizi belirtiyor. Bizi alçak bir eve götürüyor. Yaklaştığımızda evden 3 kişi çıkıyor ve büyük yakınlık göstererek üçümüzü de karşılıyorlar. Hayrola, buraya mı geldin kelebek? Ben beyaz saçlı, en yaşlı olanları. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi diyor. Gir içeri, burası benim evim. Çinliler de seninle beraber mi? Evet, girin içeri, hoş geldiniz. Bu eski kürek mahkumunun adı Augusto Giotto. Giotto derdik ona. Safkan Marsilyalı'dır. 9 yıl önce 1933'te La Martinere gemisiyle Güyana giden kafilede beraberdik. Boşa giden bir firar teşebbüsünden sonra çarptırıldığı ceza bağışlanmıştı. Anlattığına göre kaçıp buraya geleli 3 yıl oluyormuş. Diğer ikisi Airless'li Bücür Lewis ile Toulonlu Julot. Onlar da cezalarını tamamladıktan sonra kaçmışlar. Oysa çektikleri ceza kadar, yani 10 ve 12 yıl sürgün olarak aynı yerde kalmak zorundaydılar. Evin 4 bölmesi var. İkisi oda, biri mutfak, yemek odası. Dördüncüsü de atölye diye kullanılıyor. Ormadan topladıkları bir çeşit ham kauçuk olan balatadan pabuç yapıyorlar. Balata çok kolay işlenebilen bir madde. Tek sakıncası fazla güneşte kalınca erimesi. Çünkü balata soğuk ve sıcaktan zarar görmez hale getirilememiş. Bunu önleme yolunu da bulmuşlar. Balata tabakaları arasına bez koyuyorlar. Acı çeken her insanın yüreği soylulaşır. Bu eski mahkumlar da bizi 40 yıllık dost gibi karşılıyorlar. Goito bir odasını bizim için düzenliyor ve hiç düşünmeden üçümüze evini açıyor. Tek dert Cikcik'in domuzu ama Cikcik domuzunun evi kirletmeyeceğinden emin. İhtiyaçlarını dışarıda görür o diyor. Şimdilik dursun yanında diyor Giotto'da. Sonra bakarız icabına. Geçici olarak eski asker battaniyeleriyle kendimize birer yer yatağı yaptık. Birlikte kapının önüne oturup sigaralarımızı tüttürürken 9 yıldan beri başımdan geçenleri Giotto'ya anlatıyorum. İki arkadaşıyla birlikte sözlerimi can kulağıyla dinliyor. Serüvenlerimi benimle birlikte yaşıyorlar. Aynı deneylerden geçtikleri için benim hissettiklerimi kolayca duyabiliyorlar. İkisi Silvia'nı tanımış, ölümüne çok üzülüyorlar. Her ırktan bir sürü insan önümüzden gelip geçiyor. Zaman zaman biri pabuç ya da süpürge alıyor. Çünkü Giotto ve dostları hayatlarını kazanmak için süpürgede yapıyorlar. Georgetown'da yaşayan 30 kadar kaçak bulunduğunu onlardan öğreniyorum. Geceleri şehrin merkezindeki bir barda toplanır, rom ya da bira içerlermiş. Julot hepsinin ekmek parası çıkarmak için çalıştığını söylüyor. Büyük çoğunluk da namusuyla yaşıyormuş. Biz kapı önünde gölgelenirken yoldan bir Çinli geçiyor. Cikcik sesleniyor ardından. Sonra bana bir şey söylemeden yanına tek kolluyu alıp çıkıyor. Pek uzağa gitmiyorlar herhalde. Çünkü domuz da peşlerinde. 2 saat sonra da Cikcik bir eşeğin çektiği arabayla geri dönüyor. Koltukları kabararak Çince konuştuğu eşeği evin önünde durduruyor. Eşek Cikcik'in dilini anlıyor gibi. Arabada 3 yatak, 3 şilte, yastıklar, 3 de bavul var. Bana verdiği bavul iç çamaşırları, gömlek, yün fanina, 2 çift pabuç, kravat ve vesaire dolu. Bunları nereden buldun Cikcik? Yurttaşlarım verdi. Yarın onları görmeye gideceğiz. Gelir misin? Tabii olur. Cikcik'in arabaya atlayıp geri döneceğini sanıyoruz. Halbuki o eşeği çözüp avluya bağlıyor. Eşekle arabayı da bana armağan ettiler. Bununla hayatımı kolayca kazanabileceğimi söylüyorlar. Yarın sabah bir hemşerim gelecek. Nasıl para kazanacağımı öğretecek. Bu Çinliler amma çabuk yol alıyorlar. Göğüto eşekle arabanın geçici olarak avluda durmasını kabul ediyor. Özgürlüğümüzün ilk gününde işlerimiz yolunda. Akşam masa başında Julot'un pişirdiği sebze çorbasıyla makarnayı yiyoruz. Herkes sırayla bulaşık yıkayacak ve evi silip süpürecek diyor Göğüto. Birlikte yenen bu yemek sıcaklık dolu küçücük bir topluluğun simgesi. Özgürlük yolunda atılan ilk adımlarda yardım gördüğünü bilmek insanın içini rahatlatıyor. Cik Cik, tek kollu ve ben gerçekten çok mutluyuz. Bir evimiz, yatağımız, yoksullukları içinde bize yardım etme soyluluğunu gösteren cömert dostlarımız var. Daha iyisi can sağlığı. Bu gece ne yapmak istersin diye soruyor Göğüto. İlk gecemi evde geçirmek en iyisi diyorum. Sen istersen şehre in. Benim için rahatsız olma. Evet, birini görmem gerektiğinden şehre ineceğim. Cik Cik, tek kollu ve ben evde kalırız. Bücür Louis ve Göğüto giyinip kuşanıp kravat takıyor ve şehrin yolunu tutuyorlar. Julot birkaç çift pabucu bitirmek için evde kalıyor. Dostlarımla birlikte mahalleyi tanımak üzere evin çevresinde dolaşıyoruz. Buraya Hintliler hakim. Pek az zenci var. Beyaz yok gibi. Birkaç tane de Çin lokantası göze çarpıyor. Penitence Rivers adındaki mahalle Hindistan ya da Java'dan bir köşe. Genç kadınlar çok güzel. Yaşlı adamlar uzun beyaz entarilerle geziyor. Çoğu çıplak ayaklı. Penitence Rivers yoksul bir mahalle ama herkes temiz giyimli. Yollar iyi aydınlatılmamış. Yemek yenip içki içilen barlar tıklım tıklım dolu. Her yerde Hint müziği çalıyor. Beyaz elbiseli ve kravatlı bir zenci yolumu kesiyor. Evet, bir yurttaşa rastladığıma sevindim. Benimle iki kadeh atar mısınız? Olur ama yanımda iki arkadaş var. Onlar da gelsin. Fransızca bilirler mi? Bilirler. Bir barın önündeki kaldırıma konan masaya dördümüz yerleşiyoruz. Martinikli zencinin Fransızcası bizimkinden çok daha kibar. Zengi İngilizlere dikkat etmemize öğütlüyor. Hepsi de yalancıdır diyor. Biz Fransızlar başka oluruz. Verdiğimiz sözü tutarız. Biz Fransızlar diyen zencinin sözlerine bıyık altından gülüyorum. Hem sonra gerçekten içimde garip duygular var. Evet, bu adam bir Fransız. Benden çok daha saf Fransız hem. Çünkü büyük bir inanç ve hararetle yurttaşlığı kabulleniyor. O kendini Fransa uğruna öldürtebilir. Bense asla. Dolayısıyla benden daha Fransız. Bir yurttaşa rastlayıp Fransızca konuşabileceğime pek sevindim. İngilizceyi beceremiyorum da. Ben İngilizce de bilirim. Fena da konuşmam. Size bir faydam dokunursa emrinizdeyim. George Tavnan'la geleli çok oluyor mu? 8 gün, fazla değil. Nereden geldiniz? Fransız Güyanı'ndan. Yok canım, herhalde De Gaulle safına geçmek isteyen bir kaçak ya da bir gardiyansınız. Gardiyan değilim, kaçağım. Dostlarınız, onlar da öyle. Bay Henry, geçmişinizi öğrenmek istemiyorum ama Fransa'ya yardım edip suçunuzu bağışlatmanın sırasıdır. Ben De Gaulle'den yanayım ve İngiltere'ye gitmeyi bekliyorum. Yarın Mariner Kulüp'te beni görmeye gelin, işte adresi. Bize katılırsanız çok sevinirim. Bay Homer, hemen karar verebilmem imkansız. Önce ailem hakkında bilgi toplamalıyım. Sonra böylesine önemli bir karar vermeden iyice düşünüp taşınmalıyım. Açık söylemek gerekirse Fransa bana çok acı çektirdi. İnsanlık dışı davrandı bana. Martinikli zenci büyük bir inanç ve ateşle yürekten beni ikna etmeye çalışıyor. Savaşta iyice hırpalanan Fransa'mızı savunan bu adamın sözleri gerçekten çok duygulandırıcı. Geç saatte eve dönüp yattığımızda bu büyük Fransızın söylediklerini düşünüyorum. Teklifini ciddi olarak düşünmeliyim. Doğrusu aynasızlar, cezaevi yönetmenliği ve yargıçlarla savcılar Fransa demek değil ki. İçimde Fransa'yı sevmekten vazgeçemediğimi duyuyorum. Ulu Tanrım, yakınlarım kim bilir ne acı çekiyor. Bütün Fransızlar için ne utanç verici bir durum. Uyandığımda eşek, araba, domuz, Cik Cik ve tek kollu gitmişler. Göğüt öyle arkadaşları, nasıl, iyi uyudun mu diye soruyorlar. Uyudum, sağ olun. Sütlü kahve mi istersin, çay mı? Yoksa yalnız kahve ile tereyağlı ekmek mi? Teşekkür ederim, onların çalışmasını izleyerek kahvaltı ediyorum. Julot ihtiyaca göre balataları hazırlıyor. Yumuşak toprağa kattığı kaynar suya sert parçalar da atıyor. Bücürlüğüz bez parçalarını hazırlıyor. Giotto da pabuçları yapıyor. Çok pabuç yapıyor musunuz? Hayır, günde 20 dolar getirecek kadar pabuç yetiyor. Beşiyle ev kirasını ödüyor ve yiyecek alıyor. Beşer doları da paylaşıp cep harçlığı yapıyoruz. Bu parayla giyinip kuşanıp hamama gidiyoruz. Yaptıklarınızın hepsini satabiliyor musunuz? Hayır, ara sıra birimiz Georgetown sokaklarında pabuç ve süpürge satması gerekiyor. Güneşin altında yürüyerek satış yapmak çok güç. İsterseniz satış işini üstüme alabilirim. Burada asalak gibi yaşamak istemiyorum. Yiyecek parasına ben de katkıda bulunmalıyım. Olur kelebek. Bütün günümü Georgetown'un Hint mahallesinde dolaşarak geçirdim. Koca bir sinema afişi dikkatimi çekiyor. Hayatımda ilk kez canım renkli ve sesli bir film görmek istiyor. Bu akşam Guido'dan beni sinemaya götürmesini rica edeceğim. Bütün gün Penitence River sokaklarında gezindim. Bu insanların terbiyesi çok hoşuma gidiyor. İki büyük üstünlükleri var. Hepsi çok temiz ve çok terbiyeli. Georgetown'un bu mahallesinin sokaklarında geçirdiğim ilk gün, 9 yıl önce Trinidad'a varışımdan da önemli. Trinidad'da kalabalığa karışmaktan doğan o eşsiz duygular arasında kafamı kurcalayan bir sorun vardı. İki, en fazla 3 hafta sonra denize açılmak zorundaydım. Hangi ülke beni kabul edecekti? Bana kapısını açacak bir ulus var mıydı? Geleceğim nasıl olacaktı? Burada durum değişik. Özgürüm artık. İstersem İngiltere'ye gidip hür Fransız kuvvetlerine bile katılabilirim. Ne yapmalıyım? De Gaulle'e katılırsam ne yapacağımı bilmediğimden bu çareye başvurduğumu söylemezler mi acaba? Ya sağlıklı kişiler başka sığınacak yer bulamadığından aralarına giren bir kürek mahkumu gibi davranırlarsa bana? Söylentiye göre Fransa Petin ile De Gaulle arasında ikiye bölünmüş. Bir Fransa maraşeli ülkesinin şeref ve çıkarının nerede olduğunu nasıl bilmez? Bir gün hür Fransız birliklerine katılırsam daha sonra kendi yurttaşlarımın üstüne ateş açmak zorunda kalmaz mıyım? Burada iyi bir iş kurmak güç, çok güç olacak. Guito, Julot ve Bücürlüğüs cin gibi adamlar ve günde 5 dolara çalışıyorlar. Her şeyden önce özgür yaşamayı öğrenmeliyim. 1931 yılından beri, 1942'deyiz, tutukluyum ben. Bütün bu bilinmeyenleri özgürlüğümün ilk günü çözümleyemem. Hayatta kendine yol açmak isteyen bir adamın karşısına çıkacak sorunları bilemem. Ellerimle hiç iş yapmadım. Pek az elektrikçiliğim var. Sıradan bir elektrikçi çırağı benden çok şey bilir. Kendi kendime bir tek söz vermeli, tertemiz yaşamalıyım. Hiç olmazsa kendi ahlak anlayışımın sınırları dışına çıkmadan. Eve döndüğümde saat 4. Kelebek, özgürlüğün ilk soluklarını içine çekmek iyi mi? Epey dolaştın mı? Evet Guido, bu koca mahallenin sokaklarında dolanıp durdum. Çinli dostlarını gördün mü? Avludalar. Senin arkadaşların gerçekten işini bilen adamlar. 40 dolar kazandılar bile. İlle de 20'sini bana vermek istiyorlar. Tabii reddettim. Git de gör şunları. Cik cik domuzu için lahana kesmekle meşgul. Tek kollu büyük bir mutlulukla kendini bırakan eşeği yıkıyor. İyi misin kelebek? İyiyim. Ya siz? Biz çok memnunuz. 40 dolar kazandık. Ne yaptınız ki? Yanımızda hemşerilerimizden biriyle sabahın 3'ünde köylere açıldık. Hemşerimiz yanına 200 dolar almıştı. Bu parayla domates, salata, patlıcan, her çeşit sebze, birkaç tavuk, yumurta ve keçi sütü aldık. Limanın yanındaki pazara gittik. Önce buralılara satış yaptık. Sonra da Amerikan denizcilerine. Denizciler fiyatlardan çok memnun kaldılar. Yarın pazara gitmeyip liman kapısında kendilerini beklememizi istediler. Ne getirirsek satın alacaklar. Para sende dursun. Şef sensin. Para da sende kalmalı. Cik cik, param olduğunu ve buna ihtiyaç duymadığımı biliyorsun. Ya paranı kendine saklarsın ya da işi bırakırız. Dinle, Fransızlar aşağı yukarı günde 5 dolarla geçinip gidiyorlar. Biz bu paranın 5'er dolarını alır, 5'ini de yiyecek ve ev kirası olarak arkadaşlara veririz. Geri kalanı biriktirir, hemşerinden aldığın 200 dolar borcu öderiz. Tamam. Yarın sen uyu. İstersen saat 7'de liman kapısında buluşuruz. Oldu. Herkes mutlu. Önce biz hayatımızı kazanıp dostlarımıza yük olmayacağımızı anladığımız için seviniyoruz. Sonra iyi yürekli ve cömert olmalarına karşılık ne kadar zamanda hayatımızı kazanabileceğimizi düşünen Guido ve arkadaşları. Kelebek, Dostlarım bu büyük başarısını kutlamak için 2 litre likör yapacağız. Jilot çıkıyor. Beyaz şeker kamışı alkolü ve diğer maddelerle dönüyor. Bir saat sonra da Marsilya'daymışız gibi çekiyoruz kafayı. Alkolün de etkisiyle sesler yükseliyor. Kahkahalar her zamankinden şakrak çıkıyor. Fransızlarda eğlenti olduğunu duyan Hintli komşular selamsız sabahsız damlıyorlar. İki adamla 3 genç kız bunlar. Hemen kendilerini davet ettiriyorlar. Yanlarında da şişte kızarmış tavuk ve domuz eti getiriyorlar. Yalnız etler çok biberli. İki genç kız alışılmamış güzellikte. Bembeyaz giyimli, çıplak ayaklı, sol bileklerinde birer gümüş bilezik. Güyüto, baltayı taşa vurma diyor. Bunlar genç kızdır. İnce kumaşların altında göğüslerini görür görmez, ileri geri konuşmaya sakın kalkma. Onlar için göğüslerin görülmesi doğal bir şey. Benim için pek değil. Ne de olsa eski kuşaktanız. Bücür'le Jilot geldiğimiz günlerde asıldılar. Ama hava aldılar. Kızlar epeydir bize uğramıyordu. Hintli kızlar gerçekten az rastlanır güzellikte. Alınlarının ortasında dövmeyle yapılan nokta onlara garip bir hava veriyor. Bizimle dostça konuşuyorlar. Kırık dökük İngilizcemle Georgetown'a hoş geldiniz demek istediklerini anlıyorum. Bu gece Goethe ile birlikte şehre indik. Yaşadığımız uygarlığın çok dışında sanki Georgetown. İnsanlar kıvıl kıvıl kaynıyor. Beyazlar, zenciler, Hintliler, Çinliler, üniformalı denizci ve karacılar, yığınla da sivil denizci sürüyle bar, lokanta, gece kulübü ve meyhane çiğ ışıklarıyla sokağı gün gibi aydınlatıyorlar. Hayatımda ilk kez renkli ve sesli bir film seyrediyorum. Bu yeni deneyin etkisinden kurtulamadan Güyüto beni koca bir bara sürüklüyor.